Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar. Merhaba, ben Adnan.
Merhaba, ben Niyazi.
6. programa başlıyoruz.
Program başlamadan önce Adnan bana boğazımı temizletti. Sesleri çıkardım. Ben biliyorsun karla kar arasındaki farkı 30'lu yaşlarda keşfettim. Telaffuz etmeyi öğrendim.
Hangisi daha karlı?
Şapkalı ağları söyleyemiyordum ben. Şapka taktıramıyordum bir türlü. Ve biliyorsun Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ekonomi bölümünü kazandım. Orada işte karlardan sürekli söz ettim ekonomi hocalarına. Aklıma o geldi şimdi. Bu söyleme bir durumu ama bende şey pozitif bir durumdu.
Nasıl pozitif?
Şimdi işte Tamaşalık'ta doğdum. 5 kardeş. Belki 6-7 tane birkaç tanesi ölmüş.
Şimdi şapkasız ağaya gerekçe mi düzüyorsun?
Şimdi oraya geliyorum.
Yuh.
Bu kârları söyleyemiyordum.
Çünkü kârsızdı.
Hayır. Annem babam beni kızdırmak istediklerinde sürekli seni çingenelerden aldık derlerdi.
Sen de şapkaya attın.
Ben de şapkaya... Hayır, buna inanırdım. Ya, şapkalı ağları söyleyemediğim için, bir de mesela süpürgeye süpürü dediğim için ben yabancı bir ailenin oğlu olduğumu düşünürdüm hep.
Ne kadar zekiymiş. Çocukluğundan belliymiş.
Abi güzel bir kurtuluş stratejisi. Yani bir gün esas annem, ağları söyleyemeyen annem gelecek ve beni kurtaracak. Bu tamaşalıktan.
Ama gerçekten seni çingenelerden almış olsalardı, ben epey bir çingene tanıyorum. Hiçbirinin şapkalı ağıyla bir problemi yok yani.
Çingeneler çocukları çalarlar, satarlar. Hani bizimkileri de niye satsınlar ki? O da ayrı bir şey. Ama böyle bir umudum vardı Adnan.
Çingenelerden. Sen aslında başka bir ailenin çocuğusun.
Evet.
Zengin, soylu.
Öğrendim şapkalı işte. Kâr demeyi öğrendim. Muhafazakâr.
Oldun ondan
İntizar.
Sonra. İntizar.
İntizar. Şapkalarla artık aram iyi.
İyi. Geçelim programı. Sözleri, sesleri okumayı bana verdin öyle mi?
Ya bundan sonra bir de sen oku. Sürekli sanki ben konuşuyormuşum gibi bir his var.
Ama normal hayatta da böyle
bir de
sürekli
kuruyor,
sen konuşuyorsun.
Sesim kuruyor, ağzım kuruyor. Sen seslendir bakalım bir ecece nasıl olacak? Ece'nin sesleri, ya. Sesler demeye devam ediyoruz. Mesel'den çıktık. Sese bir alternatif ben hala bulamadım.
Ben de bulamadım.
Ses diyelim şimdilik olur mu?
Tamam, ses. 40. ses. Eve doğru gidiyordum. Abi dedi, evimiz yandı. Ev ahşap tabii. Elektrik sigortası eski. Yanmış, itfaiye gelmiş, eve su sıkmış. Benim odaya fazla bir şey olmamış. Olmamış ama döşek olduğu gibi ıslanmış. Döşeğe indirdim, paltoyu çekip yattım. Ne yapayım?
Ece ayağından böyle can yakıcı soğuklukta aykırı bir sahne daha. Adam bu sahneler için dünyaya gelmiş.
Kaderin
sürekli mi? Başına bir şey geliyor. Evi yanıyor. Sokakta kalıyor.
Evi yanan herkes de ecehan olmuyor, şair olmuyor.
Olmuyor, evet.
Yani kendi hayatımızda da yaşadığımız felaketler var. Mesela Kayseri'deki bir evde kalıyorum ilahiyatta okurken. Ev demeye bin şahit ister. 4 tane sütun var. O sütunun altı yol. Ve tek oda merdivenlerle çıkıyorsun. Odaya girdiğinde alttan rüzgar esiyor.
Sütun dediğin tahta.
Tahta sütunu.
Tamam.
4 bacak üstünde duran bir oda yapmışlar. Öğrenciye veriyorlar.
Kayseri'de. Tuvalet?
Tuvalet ortak bir bahçe bakardı. Ortak alana bakardı. Orada bütün öğrenciler aynı tuvaleti ve banyoyu kullanırdık. Bir gün hafta sonu memlekete gittim. Bir geldim. Yatak, yorgan, döşek pislik içinde. Ayyaş'ın teki gelmiş. Yapabileceği bütün kötülükleri yapıp gitmiş.
Ne için içiyoruz be Adnan?
Bu beni şair yapmadı mesela. Ben de çektim. Evim de yandı benim.
Ya Ece söz konusu olduğunda daha tabii can yakıcı oluyor. Ya şair, şuraya geleceğim ben. Şimdi ben Varlık Dergisi'nde biliyorum dikkate değer öykücü seçildim. Hmm. Ben sürekli dikkate değer bir adamdım ama o kadar. İlginç bir adam, dikkate değer bir adam.
Ama bu arada televizyon değil, radyo. Yani tırnak işareti yapıyorsun elinle de. O görülmüyor. Dikkate değer derken elinle tırnak işareti yapıyorsun.
Hmm. O öykü yarışmasından sonra İstanbul'a gittim. Bizim taşındığımız yıllardı İstanbul'da, hatırlarsın sen de. Hmm. O öykü yarışmasına katılmaya da beni Ece Ayhan teşvik etmiş olabilir. Varlık'ta ben çalışmaya başladım. Enver Ercan vardı. Sen buralara takıl dedi. İntihar muhabbetine gireceğim. Sende intihar edecek bir tip var dedi.
Kim?
Enver Ercan.
Ciddi mi?
Sen burada kal dedi. Ben sana bakarım.
Benden bulaşmış olabilir mi?
Yok, annemden bulaştı bana. Neyse, Enver Ercan beni sürekli yazarlara gönderirdi. Yani yazı almaya. Bunun içinde Leyla Erbil'in Nişantaşı'ndaki evi de vardı. Şimdi Ece Ayhan'ın evinden diğer yazarların evine öyle bir geçiş yapalım dedim. Şimdi Leyla Erbil'in evi ayakkabılarla dolaşılan bir evdi. Bir eve, kimin evi olursa olsun ayakkabı çıkarmadan girmek beni rahatsız ediyor. Her
beni
zaman
beni bilmiyorum.
Bir de onda şey var, sanki ayakkabını çıkarırsan, çıkartma dediklerinde çıkartma, ben senin ayak kokunu almak istemiyorum mesajı var gibi. Hemen ayağımın koktuğunu düşünüyorum ben.
Yani Anadolu'da ayakkabıyla eve girmek denen şey ayıp yani. Pislik anlamına gelir. Almanya'ya giden insanlar gelip anlatırlar Almanya'nın özelliklerini, Almancı Sivaslılar geldiklerinde en büyük hayretle söyledikleri şeylerin başında eve ayakkabıyla giriyorlardır yani. O kültürden geldiğim için bana hala yabancıdır.
Ben Almanya'da da bir 8 sene kadar kaldım ya, ilk öğrendiğim, kurduğum cümle ayakkabınızı dışarıda bırakabilir misiniz?
Nasıl?
Almanca.
Ha, ayakkabını?
Ayakkabılarınızı lütfen dışarıda bırakabilir misiniz? Ya da ayakkabılar dışarıda kalıyor, lütfen.
Ayakkabını çıkar diyorsun yani.
Tabii ki. Ben Almanları eğittim orada alttan.
Söylesene bir Almanca.
Utanırım şimdi ya. Hmm. Neyse, o Leyla Erbil'in evi ayakkabılarla dolaşılan bir evdi. Bu Leyla Erbil'le ilginç bir şey var. Öykü yarışmasında katıldım. Dikkat edeyen öykücü seçildim ya. Hı hı. 5 kişilik herhalde jüride isim vardı. Onlardan biri Leyla Erbil. Hı. Ben Varlık'ta çalışırken ama yıllar yıllar sonra tesadüfen o bizim öykü, yani katıldığımız yarışmayla ilgili değerlendirme kağıdını buldum, elime geçti.
Araştırdın mı?
Araştırmadım tesadüfen. Ya hiç öyle şeylerin peşinde koşar bir yalan mıyım ben atlan?
Asla.
Asla.
Asla. Eve girer girmez yaptığın şey. Az önce bu evde neler yaşanmış. Ben gelmeden önce ne olmuş diye.
Kedi gibi kokladım.
Kokladın. Senin yapın bu.
Neyse, o 5 kişilik jüriden bana tam not veren veya beni öne çıkaran tek isim Leyla Erbil olmuş.
Söyledin bunu ona?
Bunu yok canım, Leyla Erbil'e. Hani niye söyleyeyim bir de. Ama hani, böyle bir bilgi var.
Oradan yürürdün. Hani o öykü var ya, bana tam not ver. Onu ben yazdım.
Ya, gururum okşandı tabii. Hani doğrusunu istersen. Diğer yazarlar verseydi gururum okşanmayacak mıydı? Tabii ki okşanacaktı ama içlerinden ben Leyla Erbil'i hala öyledir. Sevgili yazarlarımdan biridir. Felaket mutlu olmuştum. Hmm. Bu ev muhabbetine devam edelim. Yine gittiğim başka bir evde Tomris Uyar'ın eviydi. Yine eski bir evde, böyle 3. 4. katta otururdu. Leyla Erbil'in evine bir ya da iki defa gittim. Tomris Uyar'ın evine neredeyse abone olmuştum. Sürekli beni çağırırdı öykü vermeye. Hmm. Ben orada Tomris Uyar'ın evinde vodka içmeye alıştım. Vodka'yı çok severdi. Hmm. Rahmetli Tomris Uyar. Portakallı içerdi. Arada vişneli. Vodka içerdi karşılıklı. Sohbet ederdik. Hmm. Bu öykü yarışmasında Varlık'ta yayınlanan Nuriye Atlı Hortlak. Hatırlarsın sen.
Hatırlıyorum.
O Nuriye Atlı Hortlak'ta bir tane çocuk. Ben öyle alangirli girişleri çok seviyorum herhalde öyküde. Anne babasının sevişmesini izler. Mastürbasyon yapar. Tomris Uyar bunu, nasıl diyeyim ben sana, pek hoş karşılamamıştı. Böyle bir şeyin, yani böyle bir fantezinin Taşra'da, İzmir Taşra. Hı hı. Neyse, oradaki cinselliği algılayamamıştı, fazla bulmuştu. Hı. Benim de aklıma, tabii söylemedim kendisine, Necati Cumalı. Hı. Ay büyürken uyuyamam. Adı Vasfiye filmi oradaki işte 4-5 öykünün birleşiminden oluşmuş. Olağanüstü bir film. Nefis bir film. Yani bu cinsellik, o filmde bir diyalog vardı. Senin ağzına pelesenk oldu. Hatırlar mısın?
Hatırlamıyorum.
Ayta Çarman çizmeleri vardır. Gıcır tatarak yavaş ve Şahika Tekan söyler o şeyi.
Çizmelerinin gıcırtısı.
Çizmelerin gıcırtısı bile beni. Nokta nokta nokta. Taşlıda dönen cinselliği sen söyle. Aşağılamak demeyeyim de küçümsemek bana tuhaf gelmişti. Ne kadar terbiyeliyiz be Adnan.
Ediye geçelim 41'i.
Senin unutulmaz evlerin de var, ona geçelim mi? Halıcıoğlu'ndaki ev. Halıcıoğlu demliğinde aslında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok gibi geliyor.
Tutucu insanların oturduğu, mütedeyyin insanların oturduğu bir mahalleydi. Beni bir parça yalnız yaşadığım için ilk başta kontrol altına aldılar. Gireni çıkanı kontrol etmeye çalıştılar. Ondan sonra baktılar ki bu adamda herhangi bir zarar yok. Kadın kız girmiyor eve. Ve kabullenmeye başladılar. Bu kabullenmeyle birlikte ben o evi tutmamın nedeni evin önünde 3 metrekare mi 4 metrekare mi bir bahçe denebilecek bir alan vardı. Ben ev sahibine şey dedim, ama mezbelelik böyle, inşaat artığı dolu. Ben burayı temizleyip ekip biçebilir miyim dedim. Tabii ki dedi. Apartmandan bir şey demezler mi dedim. Yok demezler, ne diyecekler dedi. İyi tamam dedim. O evi tutmamın nedeni o 4-5 metrekarelik bahçe. Ben gittim sanki böyle 10 dönümlük tarlası olan bir köylü gibi. Koçtaş'tan bir tek traktör almadığım kaldı. Tırmık aldım, bel aldım, el arabası aldım, şunu aldım. Bütün malzemeleri aldım.
Tohumluklar.
Eldivenler, şunlar bunlar. Epey bir uğraşarak o inşaat artıklarını attım, temizledim, yeni toprak getirdim. Oraya soğan, maydanoz, atadan dededen gördüğümüz şeyler bunlar bizim. Sarımsak, marul türünden şeyler ektim. Acayip keyifli. İnsanlar bir süre sonra ona da karşı çıkmaya başladılar, komşular. İşte o bahçede bizim de hakkımız var. Ya ben bunların hepsini ben yemeyeceğim ki siz de yersiniz dedim. Öyle savuşturdum. Hadi Ece'ye dönelim tekrar. 41. Yağmura tutuldum. Sepetçiler yokuşunu bilir misin? Bizim için çok önemlidir orası. Bizim bam telimizdir. Sait Faik de orayı çok yazmıştır. Yahudi kültürüyle dolu. Yokuşu çıkıyorum ama nasıl su akıyor. Bir ara belime kadar çıktı. Korktum. Ama ne yapayım? Yürüdüm. Ayakkabılara yazık oldu. Paltoyu da yurt dışında eskiciden almıştım. Yeşil ama yorgan gibi. Kışı geçirmek için birebir. Sırılsıklam eve geldim. Hemen soyundum. Çırılçıplak kaldım. Yatağa girip yattım.
Böyle. Şimdi Sait Faik Abasıyanık biliyorsun öykülerinde. Ya azınlık ne kötü bir...
Azınlık evet.
Yani korkunç bir şey. Çoğunluğunu vurguluyor. Sanki sen azınlık değilmişsin gibi de başkasından, ötekinden söz ediyorsun. Şu an tam çektim de iğrendim.
Azınlıktan olmak.
Azdan olmak.
Azın kötü bir anlamı var ya, az, yetersiz.
Ya bu sonuçta Sait Faik Abasıyanık işte Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, yani balıklar, kuşlar, çocuklar. Bu ne kadar böyle avlanan şeyler varsa, avlanmışlarsa onlardan bolca var. Sait Faik'in öykülerinde. Şimdi ben bayrakları değil insanları seviyorum demiş öykülerinden birinde. Bir de çok önemli bunun dediği yer 1930'lu yıllar. O da şundan önemli. Nazilerin iktidara geldiği yıl 1933. Naziler iktidara geldiğinde dünyanın her yerinde, sadece Almanya'da iktidara gelmiyorlar. Türkiye gibi bir takım ülkelerde, Hollanda'da da muhtemelen iktidara gelmiş gibi hissediyorlar kendini. İşte Nazi taraftarları ya da onun gibi düşünenler. Türkiye'deki ırkçılar da neredeyse bir bayram havası esiyor. Yani antisemitizmlerini böyle ulu orta her yerde, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, hatta büyük büyük gazetelerde göstermekten hiç çekinmiyorlar. Yani Sait Faik taşaklı bir adam, cesur bir adam. Yani öyle bir ortamda böylesi bir toplumsal histeri linç etmeye hazır insanlar var. Kimi linç edecekler? Naziler kimi linç ediyorsa. Böyle bir ortamda onların peşine düşmüş, bırakmamış, Hani Sait inadına Sait Faik'ten bahsediyorum. Ha. İnadına bu insanları, bu kahramanları yazmış. Ya da kahramanlaştırmış. Öykülerine yer vermiş. Şimdi bu Lüzumsuz Adam adlı öyküsü İkinci Dünya Savaşı ve elbette Yahudi soykırımı ertesinde yazılıyor. Öyküde portakal satıcısı Salomon var. Pastane sahibi Yahudi bir kadın var. Yahudiler ne iyi, ne tatlı, ne civcivli, ne hayatı seven insanlardır demeye devam ediyor. Ece de seviyor Yahudileri. Hı hı. Ama Ece Yahudi, Rum, Türk, yani hangi millete mensup olursa olsun Ece'de şey var, mağduriyetleri seviyor Ece. Mağdur olan herkesin, anladın mı? Her canlının yanında. Ece'nin öyle bir şeye tavrı var. Ece yapan da biraz da o şey tavrı. Ece'de tabii maruz kaldıkları kötülükleri genelde Ece kapalı da olsa buna çok açıkta yapmıyor Ece bana sorarsan. Ama şey, çözülebilir kodlarla yapıyor. Yani şiirlerine, yazılarına kaydediyor. Yani eski defterleri açmaktan korkmuyor. Struma gemisindeki biliyorsun ölüme mahkum edilen Yahudiler var. O Yahudileri de gündeme getirenlerden biri şey Ece'dir. Bu Struma olayında biliyorsun Romanya'dan yola çıkan bu 700'ün üzerinde Yahudi ile dolu gemi sallanıyor Karadeniz'de uzun bir süre. En sonunda Alman, İngiliz, Sovyet işbirliğiyle, Türkler de var, batırılıyor. Bir Sovyet torpiliyle batırıldı biliniyor. Bu dönemin başbakanı Refik Saydam var. Bu geminin battıktan sonra şöyle bir açıklaması var. Bunu almadan edemedim. Havasını, o 40'lı yılların, yani Sait Faik'in yaşadığı yıllar bunlar. Öykü yazdığı, anladın mı? Yıllar, o önemli. Biz bu hususta elimizden gelen her şeyi yaptık. Maddi, manevi, en ufak mesuliyetimiz yoktur. Türkiye başkaları tarafından arzu edilmeyen insanlar için vatan hizmeti göremez. Bizim tuttuğumuz yol budur. Kendilerini bu sebepten İstanbul'da alıkoymadık. Yani o söyleşilerimizin arasına biz müzik koysaydık herhalde bundan sonra bir köçekçeyle devam ederdik.
İyi.
İyi bağladım değil mi Atlan?
İyi bağladım. İyi çalışmışsın. Bir de benim adıma da çalışmışsın yani. Bu sözleri benim okumam emri vaki oldu, haberin olsun. Okurken
güzel
ben...
Güzel okuyorsun.
Neresi güzel okuyorum. 42. Seyhan da bizi çağırdı Günsel'i. Ablası Nilgün'ün notlarını toplamış. Ben ablasına telefon etmiştim. Güzel insandır. Bana hepimiz suçluyuz değil mi demişti. Evet dedim. Onu anlayamadık. Evet. Annesi ise Kaan'ı da beni de suçladı. Ayşenur Sabuncu bir kere evinde Nilgün'e niye evlendin bu adamla? Bu adamla hiç evlenmeyecektin dedi. Nilgün kocasını Kaan'ı seviyor ama istediğiyle de yapmak istiyor. Kaan da kıskanıyor onu. Rahat bıraksana kızı. Nilgün serbest olmak, sevişmek istiyor. Günsel'in Yalova'da çiftliği var. Petek çiftliği. Yoldan uzak, denize yakın. Ama deniz sesi yok. Uşakları da var. Abiyle kavgalı, mülkiyet sorunu. Bir sabah mutfağa indim. Mutfakta ne var ne yok saydım. Hepsini. Kevgirler, kepçeler, tutamaklar. Hepsini üşenmedim deftere geçirdim. Neyse. Nilgün'ün kitabının ismi ne olsun dediler. Defteri kahverengiymiş. Kahverengi kaplı defter olsun. Dedim tabii. Öyle. Ön söz yazmamı istediler. Şimdi bir sürü dedikodu olacak. Nilgün'den konuşmamı sevmiyorlar. Karşı çıktım. Ama ön söz yazdım. Gülseli kitabı çıkardı. Bana da telif ödemedi. Kitabı da göndermedi. Bunlar böyle aslında. Epey uzun bir sözden bahsettik.
Okuduğun notlardan yani yola çıkarak koca bir oyun yazılabilir biliyor musun? Yani bal gibi tatlı ama yine bal gibi hani zaman geçtikçe böyle yapışır ya. Yani acı vermeye başlar derine, ruhuna. Türkiye'de değil de başka bir yerde olsaydı ki başka yerde de olur muydu, yaşanır mıydı bunlar? O da ayrı bir mesele. Yani mesela batıda yaşansaydı bu oyun olurdu diyoruz ama batıda yaşanır mıydı? Hemen onu düşünüyoruz.
Muadili yaşanırdı yani buna benzer başka şeyler yaşanırdı. Tabii ki kültürlerin farklı olmasından dolayı. Yani atıyorum bunları konuşurken ayakkabılar olurdu. Ayakkabıyla gezerlerdi. Bizde çorap kokusu var bu konuşmaların içinde. Onlar da şarap içerlerdi. Şarap kokusu olurdu.
Ece'nin ya çekincesine bakar mısın? Ya yani Nilgün'den konuşmamı, Nilgün'le ilgilenmemi istemiyorlar. Kızıyorlar.
Sevmiyorlar.
Hı. Ya bundan büyük bir kötülük yapılabilir mi? Bana sorarsan bu Nilgün'le Ece arasında ne Nilgün'ü tanıyorum işte şey Ece'yi tanıdık da Yani söylemek Marmara belki bize düşmez Nilgün Marmara. Ama Türk Edebiyatı'nın gördüğü en büyük aşklardan biri.
Ece ile Nilgün Marmara
aşkı. Ece ile Nilgün Marmara aşkı, evet.
Ama bu bildiğimiz anlamda bir aşk değil.
Ya belki de bildiğimiz anlamda bir aşk, bilemiyorum da, ama Ece Ayhan'ın Nilgün Marmara'ya olan tutkusu tutku ya.
Bu şiirlerinin yakınlığından kaynaklanıyor olabilir mi?
Şiirleri bence o kadar da yakın değil.
Hayır, şiirlerinin damarları birbirine yakın. Hissettiğim kadarıyla Ece'nin girdiği damarla Nilgün Marmara'nın girdiği damar aynı çetin ve çetrefilli damarlar. Yani Nilgün Marmara'nın bu kadar zorlanmasının nedeni de bulduğu kaynağın çok sert kayaya çarpmasında. Bunu geçenlerde Ece için de söylemiştim de. Hemen hemen aynı sertlikte ve birbirlerini anlıyorlar bunlar. Çektikleri sıkıntıları anlıyorlar. Bunun adına aşk denir mi?
Yok, tam tersi. O aynı sıkıntıları ben çektiğini düşünmüyorum. Şiir konusunda da çok çok ayrı sesleri var. Hiç ilgileri yok. Ama birbirlerini anladıkları, buluştukları bir yer, nokta var. Onun ne olduğunu bilemiyoruz da.
Niyaz, şey demiyorum ben. Birbirlerinden etkileniyorlar. Birbirlerinin takipçileri demiyorum. İki farklı damar. Nilgün Marmara'nın şiiriyle Ece Ayhan'ın şiirini zaten bir paralellik kurmak aptallık olur.
Evet.
Öyle bir şey demiyorum ben. Sadece farklı farklı kanallardan şiiri bir insan vücudu olarak düşün veya bir maden ocağı gibi düşün. Kimi madenler vardır çok kolay inilir, kimi madenler vardır ki çok sert kayaları delmek zorunda kalırsın ki kömüre ulaşabilmek için. Veya kömür demeyelim şiire de, altına, elmasa ulaşabilmek için. Şiir de o elmasa doğru giden yolda ki kazma vurma. Yumuşak toprakta çalışan şairler çatır çatır yani 40 tane 50 tane kitap yazıyorlar ve hepsine de şiir deniyor. Kimisi de bir tane şiir kitabı çıkarıyor. Yıllarca uğraşıyor. 10 tane şiir yazıyor. O daha büyük bir şair de olabiliyor. Çalıştığı maden birbirine benziyor. Toprak birbirine benziyor. Nilgün Marmara intihara o yaşta karar vermek o kadar kolay değil ki. Şair olmasaydı belki de yaşayacaktı.
Belki intihar etmeseydi şair olmayacaktı.
Ne dedin sen şimdi?
Hayır, intihar ettikten sonra çıktı şiir kitapları. Ya toparlandı şiirleri.
Ama bu onun intiharının şiirine değer kattığı anlamına gelmez ki. Ben Nilgün Marmara'nın şiiri hakkında da daha önce de söylediğim
ben
gibi...
Ben de o değer değersizlik denkleminde ele almayalım ama... Belki de yayınlamayacaktı, belki de yakacaktı. Öyle bir sürü insan var. Ya ben şeyi biliyorum. Şiirin köşesinden dönen bir sürü insan biliyorum. Şu an isim vermeyeyim ben de. Arkadaşlarımız da var arasında. Nilgün'ün mesela şiirinden çok daha ileride, çok daha ayrı, farklı yerlerde olduğunu biliyorum. Ama hiçbir zaman yayınlamadıklarını biliyorum. Yani yakanlar da var bunların arasında. Çok başka yerlere geldik değil mi şimdi?
Çok başka yerlere geldik de biraz daha duralım burada. Dur, hemen notlarına dönme.
Şimdi şiirlerini yakan insanlardan, şairlerden bahsettik. Hiçbir zaman işte kitaplaşmamış, kitaplaştırmamışlar. Bir dönem düşünmüşler. Ama artık ne gibi bariyerleri varsa kendilerinden ya da başkalarından kaynaklanan
ama bu noktada,
bir durmuşlar, geri çekilmişler.
Bu noktada isim vermen gerekiyor bana ki ben de aa işte o aslında şöyle ya, olduğu için kitap yazmamış, kitaba bastırmamış diyeyim. Ama ismini vermek istemediğim bir
Olcay.
Arkadaş deyince Olcay,
Ankara'da Olcay.
İsim vermiyorum, istemiyorum deyince şunu baştan söylesene. Olcay desem ben şey diyeceğim işte özel bir arkadaşımız diyeceğim. Konu oraya gidecek.
Kapatalım
diyeceğim. İsmini vermek istemiyorum dediğin an şey geliyor aklıma benim. Necmettin Erbakan. Ajda Pekkan galiba. İbrahim Tatlıses de olabilir.
Yıldız Tilbe, Yıldız Tilbe.
Rahat ol.
Ece Ayhan yazdıklarının işte seslerinden bahsediyoruz, konuşuyoruz. O Ece Ayhan'ın her lafından, işte her anlatısından kuşku duyabilirsiniz. Ama benim kuşku duymadığım tek şey Nilgün Marmara'ya olan aşkı. Aşk.
Nereden çıkardın bunu?
Meseleleri, sesleri falan toparlayan benim. Nereden çıkardım var ya, şu an o tavrını biz veremiyoruz dedik. Ece Ayhan bundan bahsederken elini nereye koyardı? Anladın, neresini kaşırdı? İşte nasıl heyecanlanırdı? Tiyatrolarda, radyo tiyatrolarında vardır ya, yükselerek, sesi yükselir. İşte alçak, alçalarak, fısıldayarak. O tonlamaları ben biliyorum.
Yanlış okumuş olamaz mısın?
Yok, yanlış okumuş olamam.
İnşallah.
Ya açtı, büyük bir açtı, güzel bir açtı. Yani dedim ki Türk Edebiyatı'nın gördüğü en büyük açlardan biriydi. Başka bir aşk yine Leyla Erbil'i geçirdik biliyorsun. Ahmet Arif'in Leyla Erbil'e olan aşkı. O mektupları da sen okudun.
Okudum. Şeyde de Adnan Acar
geçenlerde
pasajında
bahsettin
da...
bana. O mektuplarla ilgili senin bir şeylerin vardı böyle. Yorumların olmuştu.
Şimdi o yorumları...
Unuttum.
Unuttum tabii ki.
Bok atıyordum Leyla Erbil'e.
Hatırlamıyorum. Atmışımdır
Yani
da.
Ahmet Arif'e çok çektirdiğini.
Yok be, tek taraflı değil. Bak işte bak, beni de böyle okumuşsun. Ben o ilişkilerde kesinlikle evet Ahmet Arif'e de bok atabilirim. Leyla Erbil'e de bok atabilirim. Fakat tek taraflı o mektupları okuyup da tek taraflı birine bok atan insan sen, aha beni hiç anlamamışsın. Ece'yi de böyle anladıysan bravo vallahi, Leyla Erbil'e bok atmışmış. Hangisini de bok attım? Ne dedim? Mesela hatırlıyorsundur sen.
İsim vermeyeyim. Bir isim verelim. Burada Ses'te geçen şairlerden biri var. Gülseli İnal.
Evet.
Şair. Tam emin değilim ama sanırım Süreyya Evren. Onun yönlendirmesiyle ben bir kitabını almıştım. Hatta onun çalıştığı yayın evinden çıkmıştı. Kitabı sevdim. Bir tanıtım yazısı yazdım. Eleştiri demeyeyim, tanıtım yazısı. O yazıdan sonra telefon numaramı bulmuş Gülseli İnal, beni aradı. Buluşalım dedi. Hayır dedim.
Niye?
Gerek yok.
Allah Allah.
Ya belki tırsmış da olabilirim. Bu yukarıdaki sıkıntılı not var ya. Yani bunlarla ilişkiye giren, bunların arasına düşen intihar eder diye düşünmüş olabilir miyim acaba?
Soru çok muhteşem.
Bileklerimi keseceğim yoksa
yani,
bıçak getireyim mi?
Şeye bakar mısın? Böyle bir soru dünyanın neresinde sorulabilir? Bir kişi kendi düşüncesini karşısındakine soruyor. Ben böyle düşünmüş olabilir miyim?
Ya bazı insanlar var ama intihar etmiyor. İntihar ettirilen insanlar var.
İntihar edenin arkasından veya intiharın arkasından çok büyük genellemeler yapmak. Çünkü her intihar tekildir.
Tabii ki.
Yani hiç böyle intihar etmiş insanlar diye bir cennette sırtlarında yaftalı bir biçimde intihar eden insanlar diye, aha bunlar hepsi aynı bokun soyu, hepsi aynı şekilde yaşadılar diye bir şey yok. Her bir intihar farklı bir şey. Her bir intihar. Yani Anadolu'da utanılır mesela intiharlardan.
Cenaze namazları da kılınmaz ya da kılmak istenmez.
Saklarlar o yüzden de cenaze namazının kılınması için. Kılınmaz diyen de vardı, kılınır da diyen vardı. Şimdi evet. Ne alemde bilmiyorum ama umarım aşılmıştır. Ona bir faydası olacağını sanmıyorum ama etrafında gerisinde kalanlara bir parça, bakın bizim de törenimiz oldu gibi bir şey. Cenaze töreni ne kadar garip bir şey değil mi?
Evet ya. Biz yakılacağız Allah'tan değil mi?
Sen kendin yan, bana ne oluyor?
Sen yine yakılmayacak mısın?
Yok canım, ben
yanmayacağım. Aman ya bırak.
Yakmayacağım kendim, niye yakayım? Boşu boşuna. Ben normal gömüleceğim yani.
Sen iki tane intihar olayı anlattın. Birinde kendini asmaya kalktın. Oradaki şeyi anlayamamıştım ben. Ahıra girdin, intihar ettin. Sonra tencereleri aldım, işte üzerine tırmandım dedin ya. Şey bağlantısını kuramamıştım. Tencere ile ahır.
Ha, ahır.
Ahırda tencereler ne arıyor?
Tencere dediğim o yem dağıtmak için eskimiş lokantadan çıkan o kocaman, kocaman tencereleri, kazanları. O tencereleri üst üste koymuştum. Bir başka intiharıma geleyim ben o zaman. Madem bu kadar intihardan bahsettik.
Evet.
İntihar değil aslında, bu yine benim puşluğumla. Baraj denen bir yer var Şarkışla'da. Her yaz birkaç tane çocuğu veya delikanlıyı alıp götürür.
Bir göl gibi bir şey vardı, oraya
göl
gittik
gibi,
o mu?
Evet, onun adı baraj derler. Bir gece cami minarelerinden bütün kasabanın duyacağı şekilde bir çocuk cesedinin çıktığı barajdan ve çocuğu kaybolan ailelerin baraj tarafına gitmeleri istendi. Ben bunu duydum ve yine ahırdayım ben. Ahırdayım ve bizimkiler ilk etapta, ben çok fazla giderdim baraja. Çıktılar evden bu ilanı duyduktan sonra Adnan, Adnan, Adnan diye bağırarak beni aramaya başladılar. Ben hiç ses çıkarmadım. Saklandım bir yere. Işık da yok o dönemde ahırda. Bunlar beni arıyorlar ve baraja doğru gittiler bunlar.
Bu tamam Ayşen Gurudalık bu da bak.
Ama tamam. Orada bir keyif de vardı. Bunları kandırıyorum ben. Keyfi de vardı.
Bir de yakalandığında nasıl tepki vereceğini de hesaplamış birydim. Genelde hesaplanır ya. Evet. Uyuyor numarası yapılır.
Evet, yani uyuyor numarası yapmadım. Ondan sonra gittiler. Çıkan cesedi görmüşler. Ben olmadığımı anlamışlar. Yavaş yavaş konuşarak geliyorlar.
Koca bir aileyi cesetle, çocuk cesediyle yüzleşmeye sevk ettin.
Sevk ettim, ne olacak çocuğum, ben buna hakkım var. Onlar beni dünyaya getirerek bana bu kötülüğü yaptılarsa ben onlara istedikleri kötülüğü yaparım.
Tabii Yıldız Tilbe gibi konuştum.
Tamam.
Bir daha dünyaya gelmek ister misiniz dediler Yıldız Tilbe'ye. Öleceksem niye geleyim ki?
Güzel bir cevapmış ama.
Devam edelim mi sesleri, ne yapalım?
Eyvah. 43.
Çok uzun.
Yok, bu çok kısa ama Muhsin Batur. Biz bu adamı solcu bilirdik. İnandık. Bizi kandırdı. Muhsin Batur, Enis Batur'un babası.
Evet.
O dönemde bir görevi var galiba.
Sanırım albay falan, işte bir kurmaylık durumu var. Bütün kurmaylar biliyorsun kurmaca içine girebilecek pozisyondalar.
Ne dedin?
Ben mi? Kurmayla kurmaca işte fantazi oluşturuyorlar. İşte ülkenin geleceği.
Askeri hakkında konuşurken böyle fantaziyi de araya sıkıştırman çok...
Hoş olmadı mı?
Yok, enteresan oldu.
Güzel oldu değil mi?
Evet.
Kurmaylar oradan geliyor. Kurmaktan geliyor hatta. Kandırıyorum, yalan söylüyorum. Neyse, bu asker Batur, sivil Ayhan'ı nasıl, niye kandırır? Bizi kandırdı diyor ya. Hı-hı. Hiçbir fikrim yok. Ama şey trajik tabii. Sivillikten dem vuran, ona sarılan bir adamın bir dönem askerden şey medet ummuş.
O dönemin koşulları da öyleydi. Değil mi?
Belki.
Diyelim.
Bunları tarihe bırakacağız.
Bıraktık.
Bıraktık, gitti.
Kitaba geçelim.
Belgelerim. Alejandro Zambra. Bu Alejandro demeyi öğrendik ha bak. Son 10 yılda.
Daha önce ne diyorduk ki?
Alejandro falan diyorduk herhalde. Bilmiyorum. Alejandro.
Şey için de geçerli o. Yılların neyi? Bir tane...
Ben sana bir tane örnek söyleyeyim. Ha. Sen onun üstüne dur. Slovay Sisek. Slovay Zizek'ti. Sisek oldu. En son hali sen çiçek. Oraya kadar geldik.
Çiçek gibi olmuş.
Çiçek. Devam ediyor.
Çapkın değil, önlü bir kahraman.
Ha, Don Juan.
Ha, Don Juan.
Don Juan.
Don Juan derdik. Don Juan'luk yapma derdik.
Evet, Don Juan, doğru.
Şimdi Don Juan mı oldu?
Don Juan oldu. İyi. Bu Alejandro Zambra'nın belgelerimi Notos kitaptan çıktı. Çevirmeni Çiğdem Öztürk. Temmuz 2016'da basılmış. Şileli bir öykücü Zambra. İlk romanı Bonza ile çeşitli ödüller kazanmış. Bu roman yine Notos kitapta yayınlanmış, ödül kazanan romanı. İspanyolca yazan en iyi 22 romancı arasında gösterilmiş.
22.
Senden burada bir soru bekliyorum. Niye 25 değil, ya. 20 değil, 22? 22? Bilemiyorum.
Benden bekliyorsun, kendin soruyorsun. Bırak ben
sorayım. Bak, yakaladın ama, tebrik ediyorum. Seni denedim ben. Şu anda edebiyat dersleri veriyormuş. Bu kitap da ders niteliğinde bir kitap. Öykü yazmaya dair tüyolar var. Klasik ama böyle her dinlendiğinde insan hoşuna giden ipuçları var. Oldukça dingin, sakin, telaşsız bir dili var. Böyle her türlü panik halinden uzakta yazan ben bu türden yazarları gıpta ediyorum. Çünkü bende bir panik hali oluyor.
Sen yazarken değil, yaşarken.
Yaşarken de panik halinde yaşıyorum. Evet. Konuşurken de. Doğru. Şimdi edebiyatın klasik formülü vardır ya. Bu giriş, gelişme, çözüm. Düğümlenir. Sonra çözülür. Bir yerlere varır. O klasik formüle bu adam tam uyuyor. Zambra. Edebiyatın hakkını işte okurun gözüne sokmadan, büyük ustalık oyunlarına girmeden veriyor. Öykülerin hemen hepsinde bir yazar dolanıyor. Muhtemelen kendisinden söz ediyor. Olgun bir yazarın kitabı Zambra'nın belgeleri mi? Aile Hayatı adlı öyküden bir alıntıyla bitirelim. Olur mu? Ben demokraside doğdum. Öğle yemeği sırasında Martin'in tavuğu çatal bıçakla kestiğini görünce ona elleriyle yemeği tercih ettiğini, çünkü demokraside doğduğunu söylüyor. Bu cümle her işe yarıyor. Özellikle de yatakta. İçine prezervatifsiz girmek istediğinde, bu kadar çok bağırmamasını ya da oturma odasında çıplak gezmemesini söylediğinde ve pas vahşice arzuyla üzerinde hareket ederken Martin penisinin ne kadar acıdığını saklamayı beceremediğinde, bütün bunlar olup biterken Paz demokraside doğduğunu söylüyor. Ya da omuzlarını silkerek sadece şöyle diyor: demokrasi.
Ne yapıldı lan?
Öyküden alıntı.
Alıcı ala ala bunu mu buldun?
Sakın kesme.
Kesmeyeceğim de Nebula.
Güzel ama değil mi?
Hayır, birdenbire yatağın altına girdim, üstüne çıktım. Demokrasi dedi, şu dedi, bu dedi. Odalarda ışıksız kaldım ben. Böyle.
Sen ama Attan Hacer pasajında da bulunan bir
okursun. Hadi eyvallah.
Hadi görüşürüz.
Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar.